Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bir hafta başında yine güzel sohbetlerle, İmam Rabbani Hazretleri'nin güzel mektuplarıyla sizlerle birlikteyiz. Sizlere, takip eden dinleyicilerimize hatırlatalım. Birinci cilt 115. mektuptayız. İnşallah buradan devam edeceğiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor Süleyman Deren yanımızda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk kıymetli Ömer Bey kardeşim. Teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Hocam çok derin bir mektuptan başlayacağız. Biraz zor olacak sizin için özellikle şerh ederken ama inşallah
evet, biraz
buradan...
Bugün konular zorlaştı ama ben şöyle bir yeni teknik geliştirdim. Kıymetli dinleyicilerimize yardım isteyeceğiz. Yani İnşallah bilemediğimiz hocam. Yerleri ilan edeceğiz. Haftaya bize gelen telefonlara göre devam ederiz açıklamasına. Bilemediğimiz yerleri ne yapalım? Evet.
Mektubumuzun konusu seyri sülük yolunun 7 adım olduğuyla ilgili. İnşallah hocam sizlerden bunun açıklamasını dinleyelim.
Eyvallah.
Bilmek gerekir ki kat etmekte olduğumuz yol 7 adımdır. 2 adım halk alemindedir, 5 adım ise emir alemindedir.
Genelde tarikatlar ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Ruhani tarikatlar, nefsani tarikatlar. Nefsani tarikatlarda nefsin 7 mertebesi var. Nefsi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve kamile. Kaç oldu? 7 oldu. Yani salik bir mertebeden diğer mertebeye değişik zikirlerle, Allah diyor ya hak diyor, değişik şeylerle değil mi? Ve cehri zikirle bu nefsani tarikatlarda ve nefsi açlıkla, susuzlukla terbiye ederek nefsini yeniyor. Ve bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerle sabit. Estağfirullah. İnnen nefselle emmaratun bir su diyor Kur'an-ı Kerim. Şüphesiz ki nefis kötülüğü çok emreder. Esasında o emmar, Türkçe'de bir kelime var, amir, emreden demek. Bir de emmar var, bu daha çok mübalağa sigası. Yani her vakit, her an, her saniye emreden manasına. Demek ki nefis daima kötülüğü her saniye, her dakika, her fırsatta kafasını çıkardıkça bize kötülüğü teşvik ediyor. Sonra levvame geliyor. Levvamede ne oluyor? Nefis artık yavaş yavaş hatalarını anlamaya, kendisini yermeye, levme etmeye başlıyor. Emmare seviyesindeki nefis bir kötülük yaptığı zaman zevk alıyor. Enayileri kandırdım diyor mesela. Eğer bir yerde birini kandırmışsa. Birinci falancayı şöyle adam vurdum, böyle hırsızlık yaptım, böyle hani hapishanede böyle insanlar vardır Ömer Bey. Orada en çok suç işleyenler ağa oluyormuş. Evet. Yani koğuşun ağası, işte adam birisi 5 adam öldürdüyse daha çok katillik yaptığı için baş köşeye oturuyor. 3 adam öldüren ona hizmet ediyor şeklinde. Niye? Çünkü oralarda övünme şeyi farklı maalesef. Bu emmare nefis. Ama öyle insanlar da var ki şimdi bütün aman kardeşlerimiz alınmasınlar. Değil mi? Kader mahkumu diyorlar ya. Bir an nefsine uymuş. Bunlar arasında kendini levmeden. Ya ben niye bu suçu işledim kardeşim? Niye bir masum kana el uzattım? Diye vicdan azabı çeken. Değil mi? Hatta yaptığı tahribatı ödeyen. Hırsızlık yapmışsa o parayı geri teslim eden. Bir insana zarar vermişse ondan helallik dileyen insanlar da var. İşte bu levame seviyesi tasavvufta. Nefis hala hata yapmaya devam ediyor. Ama hataların farkında. Yaptığı zaman tövbe ediyor peşinden. Ya Rabbi yine diyor dayanamadım. Şu hatayı şu günahı işledim affeyle beni diyor. Allah'a geri dönüyor. O yüzden bu nefsani tarikatlarda böyle nefsin 7 mertebesi var da. Şimdi geldik Nakşili'ye. Nakşilik nurani bir tarikat. Ne demek nurani tarikat? Yani Nakşilik de böyle ağır riyazatlar, uzun aç kalmalar, ne bileyim çok uzun uykusuz kalmalar gibi mücahadeler fazla yok. İmam Rabbani buyuruyor ki bir insanın diyor aç kalması kolaydır. Bir insan açlığa alışırsa hakikaten her gün oruç tutabilir. Bu insana bir süre sonra kolay gelir. Esas diyor zorluk hayatın içindeyken her öğün yani şimdi misafirler geliyor değil mi sabahtı akşamdı onlarla beraber olabildiğince az yiyebilmek. İşte esas şey burada. Yani size akşam bir yemeğe çağırıyorlar. Ha, oruçluysanız mesela gündüz diyelim akşam olmaz da gündüz mesela sizi bir yere çağırdılar. Oruçluysan iş kolay. Oruçluyum diyorsun. Hiçbir şeye dokunmuyorsun ama oruçlu değilsin. İkram ediyorlar. Hadi bakalım sabret. Önüne yağlar, ballar, işte kaymaklar her şeyi yığıyorlar. Hocam ye, hocam ye. İşte esas zühd. İmam Rabbani bu diyor. Yani o ortamda birkaç lokmacık yiyip ihtiyacını görüp yani az yiyerek riyazat yapmak bu daha zordur diyor. Nakşi'nin böyle bir üslubu var hani ağır riyazatlara. Peki Nakşi nasıl insan tedavi ediyor? İşte bu kalp, ruh, sır, hafi, ahva lataifini çalıştırarak insan bunlar çalıştığı zaman şöyle bir şey düşünelim. İki güreşçi var. Hani Mevlana buyuruyor ya, Firavun'la diyor Hazreti Musa ölmemiştir. Onlar senin içinde her an mücadele ederler. Şimdi ruhani tarikatlarda Firavun'la uğraşmıyoruz. Hazreti Musa'yı eğitiyoruz. Yani tabir caiz haşa, bir peygamberi eğitemeyiz. Hani ruhumuzu eğitiyoruz, güçlendiriyoruz zikirle, fikirle, tefekkürle. Ruh güçlendikçe zaten ne oluyor? Nefis onun karşısında zayıf düşüyor. Ve güreşi, mücadeleyi ruh kazanıyor. Kalbimiz kazanıyor, gönlümüz kazanıyor. Nefsan tarikatlara biraz daha tabii ruhta güçlenmekle beraber bir de açlık ve susuzluk, uykusuzluk, işte değişik zor işlerle nefis biraz zayıflıyor. Ayağına pranga bağlanıyor. Ondan sonra nefis bu şekilde alt edilmeye çalışılıyor. Böyle bir fark var. Bakalım İmam Rabbani Hazretleri şimdi Nakşiliği nasıl anlatıyor? Bir görelim. Biz de elimizden geldikçe açıklamaya çalışalım inşallah hocam.
Emir alemine atılan ilk adımda fiillerle ilgili tecelli, ikinci adımda sıfatlarla ilgili tecelli ortaya çıkar.
Tabi Allah'ın fiilleri la faile illallah. Yani kainattaki yapılan her işin Allah tarafından yapıldığını, Allah'tan başka gerçek fail olmadığını görürsünüz. Hani konuşana değil, konuşturana bak. O yazan kaleme değil de onu yazdıran zatın yüceliğine bak. Biz şimdi geldi ne yaparız? Maalesef Türk milleti genelde böyleyiz. Hep fiilleri insanlardan biliyoruz değil mi? Şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Halbuki sufiler diyorlar ki elsinetün nasi aklamullah. İnsanların lisanları Allah'ın kalemi gibidir. Ne demek? Size birisi dedi ki ya hocam amma cimrisin mesela. Biz geldiğinde bunu söyleyen adama kızıyoruz. Ya kardeşim sen nereden böyle söylüyorsun? Ben çok cömertim. Esas cimri sensin. Yani hani tencere dibin kara, seninki benden kara hikayesine mücadeleye giriyoruz. Halbuki sufiler diyorlar ki sen bu laftan bir ibret al. O adam bu lafı söyledi ama ona bunu kim söyletti? Allah söyletti. O zaman bundan ders almaya çalış. Ne bileyim deprem oluyor değil mi? La faile illallah. İşte efendim betondu şu, tamam onlar hepsi var ama esas biz kendimize verilen mesajı almaya çalışalım. Yani her mesajı, her başımıza gelen fiili Allah'tan bilsek ne olur? Hiç kimseyle kavgamız, dövüşümüz olmaz. Tabii şeriatın koyduğu sınırlar hariç yani. Yani kamu malına zarar veren bir adama Allah'tan geliyor diyemeyiz. Tabii ki Allah'tan geliyor ama onun iradesi orada etki ettiği için onun cezasını vermek lazım. Ama şahsi hadiselerimizde. Hatta bir sufi var bir gün, yani hurmacan istemiş. Ramazan değil ama, Ramazan dışında bir yerden hurma almış. Bir caminin bir köşesinde, avlusunda yani, hurmaları yiyeyim demiş. Oradan bir tane çocuk, baba Yahudi'ye bak, Yahudi'ye bak diye bağırmış. Bu da meşhur bir sufi. Babası bakmış ki meşhur bir sufi. Demiş efendim kusura kalmayın çocuk, siz nereden tanısın? Bizim burada demiş yok Yahudi vardır bu mahallede. Onlar tabi oruç tutmazlar. Çocuk sizi böyle gündüz hurma yiyorken görünce siz Yahudi zannetti demiş. Demiş ki ya Rabbi bir hurma canım istedi. Beni Yahudi yaptın. Şimdi çocuğa kızmıyor. O mesaj Allah'tan geliyor yani. Hani belki evet. O sufi kardeşimiz nefsine düştü o anda. Hani hurma yemek haram falan değil ama belki işte bir köşede saklı saklı yemek istedi. Kimseyle paylaşmak istemedi. Bilemeyiz şeyini. Allah-u Teala bazen böyle, hatta bir şey için hatırlar. Bir sufinin canı çok yumurta yemek istemiş bir seyahat esnasında. Çok böyle dayanılmaz şekilde bir yumurta yiyeceğim. Yumurta aşkı düşmüş gönlüne. Tabii şunu da söyleyeyim. Yani bazı dinleyicilerimiz takip etmesinler. Evvelden böyle yeme içme çok bol değildi yani. Ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Köye giderdim. Annem bana bir tane yumurta hediye ederdi. Yumurta yani bir çocuğa yumurta versen adama gülerler. Çocuk da yumurtayı atar kırar yani. Bu ne der? Şimdi ben yumurtayı götürürdüm. Annemlerin böyle daha hali vakti yerindeydi. Tavukları falan vardı. O yumurtayı, tek yumurtayı götürür babaanneme giderdim. Orada o beyaz yumurtayı da soğan kabuklarıyla böyle sarartırdık suda kaynatırken. Yani bir yumurta törenle yerdik. Büyük bizim için bir ikramdı yani. İşte öyle zamanları düşünün şimdi. Yani tabii sana diyorlar ki abi, yumurta ne var Allah aşkına? İnsan yumurta canı ister mi? İstemez çünkü biz her sabah yani önümüzde, arkamızda, her tarafımızda maşallah Türkiye bolluk. Yumurtalar havada uçuşuyor. Allah inşallah şükür nasip eylesin. Amin. Yediklerimize de zikrine, fikrine bize gıda eylesin. Nefsimize amin, değil de. Sonra bu adamcağız ya bir köye falan bakayım da diyor. Hani yakınlarda bir köy varsa gideyim. Vatandaşlar, kardeşler bana iki yumurta kırın da ben yolcuyum. İyi böyle geçeyim diye düşünürken bir köye yaklaşıyor. Orada da meğer o köyde bir hırsız da dadanmış. Her gece gelip birkaç koyun da var ne çalıyormuş. Köylüler teyakkuzda. Bunu yakalar yakalanmaz hırsız diye bir dövüyorlar ki güzelce. Adam akıllı böyle benzetiyorlar. Tabii sonra bakıyorlar ki ayan meyan bu güzel bir insan. Bir sufi bir insan. Allah dostu bir insan. Belki de tanıyorlar o zatı. Diyor efendim kusura kalmayın özür dileriz yani biz seni hırsız zannettik falan filan. Sonra bunun önüne yumurta kırıp yumurta getiriyor adam istemeden. O da diyor ki nefsin hadi kör nefis diyor. Ye bakalım şu yumurtaları diyor. Yani sen diyor iki yumurta yedin ama diyor. Allah da sana bir ton dayak yedirtti hani bu yumurta yüzünden diyor. Hadi bakalım canın istiyorsa ye diyor. Şimdi nerede getirdik buradan lafı? Nefsiz her şeyi ister. Nefse dur demek lazım. Bir de Allah'tan gelen esas meselemiz oydu. Fiillerin arkasında Rabbimizi görmek. Köylüler dövdü ama köylülere onu dövdüren kim? Yine meşhur mesnevi hikayesidir bu. Bir derviş diyor ki ya Rabbi bir ağacın altına oturmuş mesnevi hikayesidir bu. Allah'ım diyor bu ağaçtan bir şey düşerse yiyeceğim. Düşmese yemeyeceğim diyor. Allah'a söz veriyor. İbadetle meşgul olacak. İmtihan. Allah herkes imtihan ediyor. Hatta biz kendi sözlerimize de imtihan ediliyoruz değil mi? Bir şey yapmayacağım diye çok yemin edersek Allah bizi o işte imtihan eder. Neyse bu adamcağız birkaç gün aç kalıyor. Ağaçtan da bir armut düşmüyor aşağıya. Sonra dayanamıyor artık nefsi. Acıkmış iyice. Oradan zıplayıp bir armut koparıp yiyor. Daha yer yemez. Orada yine orada bir hırsızlık vakası olmuş. Hemen gelip bunu askerler hırsız yakaladık diye hırsız sanat edip alıp götürüp elini kesiyorlar. O armut tuttu elini. Değdi mi diyor yani bir armut için diyor. Yani kendi de hırsızı şeyden bilmiyor ama o zat. Allah'tan gelen ceza olduğunu fark ediyor. Yani bizim kısacası kullardan bizim başımıza gelenlerin çoğu ya günah işlemişizdir. Günahımıza kefal olsun diye gelir. Veyahut da günahımız olmasa bile terfi derecat içinden gelebilir. O yüzden kullarla fazla uğraşmamak lazım. Yani şeriatın çizgileri hariç. Kullarla fazla şahsi konularda böyle kavgalı, dövüşlü olmamak lazım. La fe ile illallah. Demek ki bu tasavvufta insanlar, kıymetli dinleyicilerim, belli zikir ve fikirleri yaptıktan sonra artık insanlarla iletişimini koparıyor. Şu manada yani. Herkes gönlünü Allah'a bağlıyor. Ah bunu bir yapabilsek. Bugün Türk toplumundaki bütün kavgaların, dövüşlerin, ailevi geçimsizliklerin altında ne yatıyor biliyor musunuz muhterem dinleyicilerimiz? Bütün işimiz, gücümüz diğer insanların fiillerini araştırmak. Bana işte gelinim ne dedi? Damadım benim hakkımda ne söyledi? Acaba komşular benimle alakalı ne söylüyor? Bütün ilgi alanımız insanların bizle alakalı iltifatları. Halbuki bizim buna ne işimiz var? Allah bizi sevse, bütün insanlık sevmese, aleyhimize konuşsa ne zarar? Veyahut da tam tersi. Bütün insanlık bizi övse, komşularımız, dostlarımız, akrabalarımız, çok iyi insan dese, Allah bizi sevmese ne fayda? Yani Allah'ı bulan, İbn-i Ataullah el-Eskendir'e demiyor mu? Allah'ı bulan neyi kaybeder? Allah'ı kaybeden acaba neyi bulur? Ama biz şimdi fiillerdeki o tecelliler yakalayamadığımız için hayatımız zindan oluyor. Birisi bize bir söz söylüyor mesela, üzülüyoruz. Halbuki üzülmek yerine o sözden sen bir ders çıkarmaya çalış. Dediğim gibi biri sana bir yani atıyorum ağır bir laf söylese, dön kendine bir bak bakalım. Bu bende var mı de. Hani bizim bir muhallebici Ali amcamız vardı değil mi? Bu şeyden Manyas taraflarından olsa gerek. O çok güzel bir insan. Böyle sütlaçlar falan yapan, süt ürünleri yapan bir amcamız. Allah rahmet eylesin. Yanına birisi dükkan açıyor. Aynı işi yapan. Ve bir tane kabadayı tutmuş. Diyor ki ya şu yandaki dükkanı buradan kaçırtalım ki müşteriler bana kalsın hepsi. Demek ki ahlaki zafiyet olan bir adammış bu. Bir gün kabadayı geliyor Ali amcanın dükkanına. Ona ağır ağır laflar söylüyor. Bu dükkan diyor işte çok kirli, pastaların, sütlaçların bozuk falan filan hakaretler ediyor. Yani onu bıktırıp buradan kaçırtmak dertleri o. Ali amca diyor ki oğlum diyor çok yoruldun, çok nefes tükettin, çok yoruldun. Otur da diyor ben sana bir süt ikram edeyim. Sen diyor bana ne dediğinizde benim hakkımda ah benim şu nefsim diyor ondan daha da kötü oğlum diyor. Sen bir şey demedin ki bana diyor. Benim nefsimi sen kötülüğünü bir görsen diyor falan deyince adam bu sefer diyecek bir şey bulamıyor artık. Ne desin yani? Karşıdaki insan her şeyi kabullenmiş. Şimdi bize birisi ağır bir laf söylese insan iki şekilde davranabilir. Ya kardeşim sen benimle neye uğraşıyorsun? Ben sana ne yaptım falan filan. Bir sürü günlerce tartışabilirsiniz. Hatta eve gelirsiniz hala namaz kılarsanız gönlünüz o arkadaşınızı kavga eder. Bana şunu dedi, bana şunu evet. Demem lazımdı falan filan. Bu Türk milletinde çok o görülen bir şey. Mesela bir ufacık söz, şey tartışma çıkıyor. Aylar, yıllar geçiyor, hala akrabalar, yakın akrabalar bu tartışmaya devam ettiriyor. Sen bana şunu demiştin, ben sana şunu demiştim falan filan. Halbuki insan o dersten şey çıkarsa, yani Allah adına, Allah'tan gelen bana bir uyarıdır gözüyle baksa o hadiseye, hatta sevinir bile, değil mi? İşte sufiler bunu yapıyorlar. Kendilerine gelen her hareketten Rabbimizin bir mesajını algılamaya çalışıyorlar. O yüzden de çok bu işten karlı çıkıyorlar. Bir ki insanlara kavga etmiyorlar. Artık o hareketten ders çıkardıkları için, mesela birisi cimri demişse, acaba cimri miyim hakikaten? Ben diyor bundan sonra şey yapmaya başlayayım diyor. Daha cömert olmayı. Böylece yani ders çıkarıyor açıkçası. O yüzden bu fiillerde tecelli Allah hepimize nasip eylesin. Gerçek failin Allah olduğunu hiçbir zaman unutmayalım muhterem dinleyicilerim.
Hocam, emir aleminin ikinci adımı da sıfatlarla ilgili tecelli ortaya çıkar.
Evet, şimdi emir aleminin ikincisi sıfatlarla ilgili tecelli ortaya çıkar. Devam edelim.
Üçüncü adımda ise zati tecelliler başlar ve kemalat derecelerinin değişik durumlarına göre böylece devam eder.
Tabii önce fiillerde fiilleri Allah'tan biliyoruz. Sonra bu kainattaki bütün güzel sıfatları Rabbimizden biliyoruz. Gerçek cömertlik Rabbimizde, değil mi? Bütün şeylerin arkasında Rabbimizin sıfatları var. Tecellilerde. Yani bir insan çok cömertse Allah'ın işte kerim sıfatından bazı şeyler almış. Ne bileyim, bir insan bazı negatif sıfatlarda oluyor tabii. Tehallaku bi ahlakillah diyor Allah Resulü. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanınız. Allah'taki sıfatlar neyse biz de onları kul olarak almaya çalışacağız. Bir insanda çok ilim varsa Allah'ın alim sıfatından bir tecelli pay almış oluyor. Ha, bu bizdeki efendim güzel hasletlerin kökenini oradan bilirsek Allah'ın izniyle o hasletlerin bize faydası oluyor. Ama oradan bilmez de ben çok zenginim, hani diyor ya Karun, bana bu verilenler bendeki ilimden dolayı verilmiştir. Çok zengin bir adam. Zekatını da vermek istemiyor. Ben diyor kendim çalıştım, kendim kazandım. Haşa. Allah'ın ne payı var? Halbuki Allah rezzak olmasa, o rızıkları bol bol üstümüze yağdırmasa, Allah kerim olmasa, değil mi? Bir gün bakalım güneşi, hadi doğmasında görelim ne yapıyoruz. Dünyadaki bütün katı, yaş, fosilleri, yakıtları yaksak, dünyamızı bir gece dahi, bir gündüz dahi ısıtamıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani Allah-u Teala bir günlük güneşi doldurmakla üzerimize, evet, dünyadaki bütün o katı yakıtlar kadar bize ikramda bulunuyor. Bir gün güneş gelmese mahkemeye mi vereceğiz yani? Kimi mahkemeye vereceğiz? Güneş gelmedi, şikayet ediyoruz desek neyin bedeli ödemişiz ki bu dünyada? Hepsi Allah'ın ikramı. O yüzden bizdeki sıfatların da Yüce Rabbimizdeki en tabii Rabbimizde en kemal şekilde var bunlar. Biz de hani bir yine Hazreti Musa Hızır kıssasından atılır ya, gemiye binmişler. Hadi Musa Aleyhisselam'ın kıssası meşhurdur. Demişler ki ey Musa, en çok ilim olan sen misin? Bir rivayette benim demiş, bir rivayette susmuş. Kabullenmiş yani. Diyor ki Hızır, bir ağaç, işte bir kuş denize gagasını batırmış, geminin üstüne konmuş ve gagasında hani böyle bir damlacık kadar bile değil, az bir su. Bak ey Musa diyor, senin, benim, bütün kainattaki insanların, bütün varlıkların ilmini toplasan şu kuşun gagasındaki su kadar etmez diyor. Allah'ın ilmi yanında. O yüzden Allah bize bazen ikram ediyor, kendi sıfatlarının tecellilerini bize ikram ediyor. Bize zenginlik veriyor. Bize güzel konuşma veriyor. Kelam sıfatından bir tecelli. Ha, bunları kendimizden bilirsek o Allah'ın bize verdiği güzel konuşma sanatını, güzel sesi mesela şerre kullanırız. Allah'tan geldiğini bilirsek hayra kullanırız. Malikal mülkün Allah olduğunu bilirsek bu para pul bizi şımartmaz. Kendimizi emanetçi gibi, hatta korkarak, bak hani biz para teslim etse emanet, korkarsınız bir hırsız çalmadan şunu geri versem diye. Birisi bana, yani bu paraya pula zarar vermeden şunu teslim etsem diye böyle üzerine titrersiniz, değil mi? Ama bir de şöyle bir insan var şimdi. İnsan maalesef zengin ve var insan tipi ortaya çıktı. Kardeşim, Karun gibi. Bunları ben kendim kazandım. Tırnağımla kazıyarak kazandım. Haşa. O tırnağı sana kim verdi kardeşim? Tırnağı babanın malı mı? Yani nereden getirdi o tırnakları? Allah tırnağı da Allah veriyor. O beyni, kaşı, gözü, o zekayı Allah vermese nasıl kazanacaktın bunları? Hazreti Mevlana buyuruyor ki insanlar sana diyor ekmek verir ama diş veremez. Birisi sana bir takke, bir külah verir ama kimse sana kafa veremez. Birisi sana bir çift ayakkabı verir, hediye eder. Ama ayakları kim verir? Ayakkabı mı önemli, ayak mı önemli? Yani sizin ayaklarınız yoksa dünyanın en kaliteli ayakkabısı bir işe yaramaz. Ayakkabı bir şekilde bulursunuz. Ama ayakları Allah verir, dişi Allah verir, gözü Allah verir. Hepsi Allah'tandır. O yüzden Sakın ha, ben kazandım, ben ettim. Yani o sıfatların kökenini kendimizden biliyoruz. Ben çok zekiyim, o yüzden işte zengin oldum. Ben çok işte akıllıyım da o yüzden profesör oldum. Ben çok işte şuyum da buyum da yakışıklıyım, güzelim de. Hani Yusuf Aleyhisselam diyor ya, ya diyor bir köle olsaydım, aynaya bakmış bir gün böyle, bana demiş paha biçilemez herhalde. Bu güzellik bendeyken herhalde köle pazarında en kıymetli ben olurdum demiş. Halbuki Estağfirullah ve şerevhu bi semenin bahsin derahime ma'dur ediyor Allah-u Teala. Onu biliyorsunuz o kuyuya atıldı. Oradan geçen bir kafile bunu alıp götürüp Mısır'a çok ucuza sattılar. Yani elden bir onu çıkaralım da sahibi mayı bir çıkar başımıza bela olur diye onu yok fiyatına satıverdiler. Böylece Yusuf Aleyhisselam da gerçek kıymetin, değerin Allah katından olduğunu, insanın güzelliği bile beş para etmiyor eğer Allah ona o fırsatı vermezse. O yüzden yani biz hem fiillerde hem de efendime söyleyeyim sıfatlarda Rabbimizi görelim. Gerçek fiil, gerçek güzellik, sıfatların arkasındaki yüce zat Rabbimizdir. Bizdeki bütün sıfatlar Rabbimizin bizdeki tecellileridir. Ona göre hamd ve şükür içinde olalım.
İnşallah hocam. Son bir cümlemiz var, ondan sonra araya gideceğiz inşallah. Erbabına da gizli olmayacağı üzere bütün bunların hepsi öncekilerin ve sonrakilerin Efendisi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaya bağlıdır.
Bunu sık sık değiniyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Yani tasavvufun hiçbir mertebesi, makamı, hali Allah Resulü'nün sünnetine ters olarak ele geçmez. Geçen hafta hatırlarsanız mektup okumuştuk. Yani böyle kendi başına zor işler yapan ama sünnete uymuyor mesela. Diyelim ki ben desem ki hani hatta Allah Resulü zamanında biliyorsunuz 3 sahabe geliyorlar. Ayşe anamızı peygamberimizin işte ibadet en soruyor. Birisi diyor ki ben bir daha evlenmeyeceğim. Birisi diyor ben bir daha hep oruçlu tutacağım. Diğeri de ben diyor bütün gece ayakta kalıp ibadet edeceğim. Allah Resulü bunları çok kızıyor. Ben diyor hem evlenirim. Hem de yani hanımlarla beraber olurum. Hem de ayrı ibadette olduğum zamanlar da vardır. Hem yerim hem oruç tutarım. Hem uyurum hem de gece namaza kalkarım diyor. Size ne oluyor ki diyor. Allah'tan en çok korkanınız da benim diyor bak. Şimdi hani bazıları böyle kendi aklına göre dindarlık yapmaya çalışıyorlar. Bunlar çok yanlıştır. Sünnete uymadığı zaman çok iş yapsanız bile çöpçü gibidir diyor Hazreti İmam Rabbani Hazretleri. Çok pis işlerle uğraşır. Akşam aldığı ücrete karnı zor doyurur. Bu da dünyaya aittir onu da söylüyor. Yani ahirette onun o kadar da payı yok. Ama diyor Müslüman, şeriatı yaşayan Müslüman, sünnete uyan Müslüman ise mücevher satan, işte elmasla uğraşan tüccar gibidir. Azıcık iş yapar, çok para kazanır. Yani denizden çıkan bir mücevher düşünün. Alır 5 liraya veya 50 liraya götürür zamanın padişahına 5000'e satar. 50'yi almıştır, 5000'e satmıştır. Şimdi bak ne kadar %1000 kar ediyor. İşte mücevherler ve Müslümanların amellerin böyle bir sevabı var. O yüzden her bu emir aleminde, halk aleminde, şuradaki buradaki bütün makam aşmalarında, hallerin gelişmesinde ölçümüz şeriata uymak ve dini kamilen Allah Resulü'nün yaşadığı gibi yaşamaktır.
İnşallah. Muhterem dinleyicilerimiz, en son okumuş olduğumuz 115. mektubun son kısmında bir yer var. İnşallah onu da okuyalım. O şekilde tamamı erdirmiş olalım mektubu. Bu yolun iki adımdan ibaret olduğu sözüne gelince bununla kastolunan halk alemi ve emir alemidir. Taliplilere işi kolaylaştırmak için özet olarak böyle denmiştir.
Şimdi halk alemi dediğimiz bizim bu dünyada kazandığımız, Allah'ın bizi bu bedene göndermekle kazandığımız bu nefis ve vücut yapısıdır. Muhterem dinleyicilerimiz. Anasır-ı erba dediğimiz insanın 4 ana unsuru vardır. Bunlar nedir? Su, toprak, hava, ateş. Bu 4 unsur bizim bedenimizde yayılmıştır. Ruh da bütün o enerjisini bu 4 şeyle karıştırdığı için o nuraniyetini kaybetmiş oluyor. İşte zikir çeke çeke önce suyumuz safiyete eriyor. Vücudumuzdaki su nuranileşiyor ve bizi kötü yollara götürmüyor. Suyumuz güzel yerlere akıyor. Sonra toprağımız, topraktaki o bencillik, o içine çeken mal dünya, hani Mevlana buyuruyor ki balçık diyor her şeyi içine çeker. Bir, özür dilerim, merkep balçığa düşse, batakla düşse kendi başına çıkamaz. Çeker çünkü içine. Evvelden biz kışları mesle beraber lastik giyerdik. Çamurlu bir yerden geçerken çocukken çamur lastiğimizi alır. Mesle beraber yola devam ederiz. Sonra lastik aramaya giderdik geriye. Çünkü çamura batan oradan çıkaramazsınız yani. Bizim vücudumuzda da böyle topraktan yaratıldığımız için müthiş bir dünya malına düşkünlük var değil mi? Yani neyi içimize alsak bırakmak istemiyoruz. Neyi yapışsak çocukken daha doğar doğmaz her yapıştığımız oyuncak bizim diyoruz. Başkasının bile olsa. Sonra biraz akıllandığımızı düşünerek büyüdük, akıllandık diyoruz ama bu sefer de bu ev benim, bu araba benim, bu arsa benim. Bunları ben öbür tarafa da götürürüm.
Oyuncaklar değişiyor.
Kimseyle oyuncaklar sadece büyüyor. Küçükken küçük oyuncakla oynuyoruz. Evet. 1 liralık oyuncak arabayla oynuyoruz. Büyüdükçe bu sefer 1 milyon liralık yarış arabalarıyla oynamak istiyor canımız. Şimdi çıkın İstanbul trafiğine. Yani o kardeşlerimiz dinliyorlarsa inşallah birazcık gafletten kurtulsunlar. Arabalar arası yarış yapan. Yani normal trafikte E5'te böyle güzel spor arabalarıyla insanlar yarış yapıyor. Evet. Arabaların arasından böyle uçak gibi geçiyorlar. Sonra Allah göstermesin bir günde bir yerde bir yere tostlayıp o oyun biraz pahalıya mal oluyor bazen.
Maalesef.
Veya bazıları işte ev yapma yarışına ne bileyim bazıları başka oyunlara girişiyor. Çünkü o çamurunu o toprağını eleyememiş. O toprağa birazcık terbiye edememiş oluyor. Sonra işte havamız ve ateşimiz, gadabımız değil mi? Her şeye celalleniyoruz. Hemen böyle ateş gibi hele yine bizim Türkiye insanımız biraz bu yapımız yani kendimizi görmek için söylüyorum bunu. Kendimizi kötülemek için değil ama zaaf noktalarımız. Yani biz Türkler çok kızgın bir milletiz. Açın şimdi gazeteleri. Yani gazete haberlerini ilk birinci sayfasını, ikinci sayfasını okumaya içiniz varmıyor yani. Hanımını öldüren, çocuğunu vuran, aman yarabbi babasını bilmem ne yapan. Öyle kötü haberler var ki ya bir insan bunu nasıl yapar? Bir canavar bile değil mi? Bir aslan, kaplan bile yavrusuna bir zarar vermiyor ya. Affedersiniz bir manda bile ayağını kaldırıyor. Üzerine basmayayım yavrumun diye değil mi? Ama bakıyorsunuz bir insan yavrusunun çöp tenekesini atabiliyor. Ne bileyim yani aç bırakabiliyor. Birbirine insan işkence yapıyor. Yakın akrabalar için söylüyorum bunu. Niye? Çünkü o adamdaki ateş, o adamdaki gadap. Estağfirullah vel kazimînel gayz diyor Allah-u Teala. O gerçek müminler gayzlarını, kinlerini, kızgınlıklarını yutarlar. Hazmederler. Bizim gibi kusmazlar. Şimdi trafikte en ufak bir hata yapılsa insana birbirini öldürmeye hemen vurup kırmaya, evet. Tornavida, levye eline ne geçirdiyse bir Müslüman kardeşin kafasını atmaya çalışıyor. Ufacık bir hata yani trafikte. Birkaç saniye ışıklarda geç kalmışsınız veya birine yol istiyorsunuz da biraz burnunuzu çıkarmışsınız hemen diğer bakın bunlar inanın çok üzülerek söylüyorum. Yani hiçbir dine inanmayan Budist ülkelerde hakeza Hristiyan Avrupa ülkelerinde bunları çok az görüyoruz. İnsana daha sakin. Biz müminiz. Allah alem şöyle bir sıkıntımız var. Biz tabii onlar hep içi boş. İnanmıyorlar ama biz inanmışız. Ama inancımıza göre yaşayamadığımız için belki evet. Müthiş bir içimizde şey biriktiriyoruz. Stres biriktiriyoruz. Çünkü Allah bir şey söylüyor. Doğru diyoruz ya Rabbi diyor ama sokağa çıkıyoruz. Zıttını yapıyoruz. Tabii insanın böyle inandığını yaşayamaması insana müthiş böyle bir sıkıntı yaratıyor. Belki ondan da olabilir. Belki bir şeyin psikolojik tahlilini tam şu anda bilemiyorum ama müthiş bir sıkıntılı insanlarız. Stresli insanlarız. Hemen patlıyoruz. İşte zikir, ya sabur, ya vedud bunları çeksek mesela bu taraflarımız dengelenecek. Emir alemdeki tedavi bu demek yani. O dört anasır erbamızdaki kötü hasletleri, ateşimizdeki, o havadaki havayı arzular. Hava insanı yukarı çeker. Hep böyle burnumuz havalarda gezer. Burnumuz bulutlarda gezer. Toz, pembe hayaller, dünya sevgisi. İşte bu dört toprağımızdaki, yani şimdi mesela bir insan okuyarak bunların zararını öğrenebilir. Bir insan da vardır ki hiç kitap okumamıştır ama tabii ilme karşı değiliz yanlış anlaşılmasın. Az okumuştur diyelim. Ama zikirle meşgul olmuştur. Bakarsınız o amcamızın yüzü nuranidir. Toprağın karanlığı gitmiştir mesela. Diyor ki İbn Acibe Allah dostlarının yüzleri aydınlık olur diyor. Nurani olur diyor. Velev ki zenci olsun diyor. Hani yanlış anlaşılmasın. Yani beyazlıktan kasıt da evet. Yani ten beyazlığı değil. Adamın teni çok beyazdır. Kansızlıktandır mesela. Başka bir insan da hakikaten biz bunu çok fark etmiyoruz kendi aramızda Müslümanlar olarak elhamdülillah ehli salat insanlarda teheccüd ehli insanlarda müthiş bir nuranilik oluyor. Bunu biz çok da fark etmiyoruz kendi aramızda olunurken dışarıdan gelen insanlar inanın vuruluyor böyle. Allah Allah burası çok nurani bir ortam diyor. Burada ilginç bir aura var diyor. O yüzden yani bu emir alemine girmeden önce halk alemindeki bu kötü hasletlerimizi tedavi ediyoruz. Ondan sonra ruh alemine giriyoruz. Ruh alemi kalpten başlıyor. Nakşilikte. Hatta İmam Rabbani şöyle bir sözü var. Nakşilik diyor Allah'a en yakın tarikattır. Ne demek? Yani bu nakşiliği böyle kuru kuru övme sözü değil esasında bu. Çünkü nakşiler diyor halk aleminde uğraşmazlar. Diğer tarikatlarda işte aç kalıyorsunuz, susuz kalıyorsunuz, şunu bunu yapıyorsunuz. O nefsinizin işte efendim havasını, gadabını, toprağın o çekiciliğini yani madde sevgisini önlemek için. Biz Nakşiler diyor İmam Rabbani, bunlarla fazla uğraşmayız. Biz direkt kalp aleminden başlarız. Kalbi nurlandırmaya çalışırız. Kalp diyor nurlandığı zaman zaten otomatik olarak nefsin o şeyleri bize çocuksu gelir. Ben şöyle benzetiyorum mesela. Bir insan düşünün ki şimdi, ya televizyon çok kötü bir şey, evime sokmayayım diyor ama evine sokmamakla beraber kafası da televizyonda yani. Zoraki böyle mücadele ederek evine televizyon koymuyor mesela. Bir girse ama bakacak yani bütün programlara. İyisi almayayım. Böyle kardeşlerimiz var. Allah razı olsun. Onları da ben tebrik ediyorum. Bu güzel bir şey yani. Başka bir insan düşünün. Bu adam artık nefis zaten kalp nurlanmış. Bu adamın televizyon aklına bile gelmiyor.
Evet.
O kadar manevi güzel hayalleri, o kadar güzel böyle hizmetleri var ki adama desen ki kardeşim al sana televizyon hediye edeyim. Gel şuna otur bak desen. Ya benim vaktim yok ki diyor. Ona çocuksu geliyor yani. Veya bir diyelim ki bir ortama gitmiş. Birisi var ki şimdi canı istiyor. Ah canı atıyor. Şu televizyonu bir baksam diyor. Keşke şu televizyona bakmak. Yani televizyona bakmak haram değil. Yanlış anlaşılmaz ama kötü filmler için söylüyorum bunu. Nefsane programlar var ya böyle.
Evet.
Her türlü böyle şirretliğin, rezilliğin böyle marifetmiş gibi sunulduğu programlar var ya, onu kastediyorum.
Yani.
Onlara bakayım diyor böyle. Müzik dinleyeyim. Hoplasınlar zıplasınlar. Ben de keyif alayım. İçi kıpır kıpır ama Allah razı olsun. Ona da ben tebrik ediyorum bu tür kardeşlerimizi. Nefsinin böyle o şey karşısında yok hayır diyor. Ben sana bunu seyrettirmeyeceğim diyor. Tamam o güzel. Daha güzel nedir? Adam rahatsız oluyor. Yani öyle bir açık program gördüğü zaman hakikaten işkence edilmiş kadar rahatsız olan insanlar da var. Çünkü onun alemi o kadar güzel ki. O kadar ruhani ve nurani ki böyle bir rezillik, bir haram ona rahatsızlık veriyor. Yani bir çıplaklık gördüğü zaman üzülüyor, dua ediyor kardeşine. Aman Allah'ım diyor şu kardeşlerime hidayet nasip eyle diyor. Hani bazıları gibi tekrar bir kere daha baksam mı acaba diye düşünmüyor zaten. Allah Resulü ne buyuruyor? İlk bakış diyor, onda sorumluluk yok. Ama ikinci bakış senin aleyhine. Yani bir gözün çarptı, müstehcen bir manzara. İnsan vardır, tekrar bakmak ister. Göz onu ister çünkü. Bir insan vardır ki Allah'tan korkar. Ya der, gözüm bakma. Bu haramdır. Bu güzel. Ama diğeri daha güzel. Allah'ım bu kardeşime acı, merhamet et ya Rabbi. Bu kardeşim dinin gerçeğini bilse böyle yapmazdı. Ne olur ya Rabbim şu kardeşimizi affet. Bu kardeşimize hidayet nasip eyle dua eder. Yani kötü gözle bakmayı bir tarafa bırak. O insan adına oturur ağlar. Eve gelir ağlar. Der ki ya bu kardeşlerimiz ah keşke bilselerdi. Hani Allah Resulü ne diyor Taif'te değil mi? Taşlanıyor, ayakları kanıyor. Allah'ım affet kavmimi, kavmim cahil bilmiyorlar diyor. Yani kavmine mazeret üretiyor. Şimdi bu çok daha yüksek bir nebevi ahlak. Bu sebeple muhterem kardeşlerim bu halk alemi, emir alemi tabi Nakşiler işte dediğim gibi emir aleminden başlamışlar ve biz Allah'a daha yakın olduğunu söylüyor İmam Rabbani. Çünkü ruhtan başlıyoruz diyor. Yani kalp, ruh, sır, kafi, akva direkt diyor o birinci yarıyı atlıyoruz. O zor ve karmaşık. Çünkü şöyle diyor İmam Rabbani'nin şeyi de şu iddiası yani bizlere sundu. İnsan diyor aç kalır. Hani bazı insanlar periz yapar mesela. Bir ay, üç ay, beş ay bayağı kilo kaybeder. Sonra bir gün bir yemek bulur böyle bir davetlere falan gider. 3-5 gün hemen eski kilosuna gelir. Nefis öyle bir şeydir ki diyor İmam Rabbani. Az yersin. Bir yerde diyor bir yemek bulur falan. Anında diyor canlanır. Hatta burada gelmişken Ömer Bey bir mesnevi hikayesi anlatalım da.
Buyurun hocam.
Birazcık dinleyicilerimiz rahatlasınlar. Çok bazen ağır konular. Şimdi yılancının birisi Bağdat'ta dağlara çıkıyor. Demek ki Bağdat dağı var civarında. Mevlana dediğine göre vardır. Ben bakmadım açıp haritayı. Derdi yılan yakalayıp yani soğuklarda böyle hani kış uykusunu yapmış yılanları yakalayıp çuvala atıp getirip Bağdat'a gösterip para kazanmak. Evvelden çoktu bunlar. Kimisi ayıları yakalar, burnunu halka takar. Kasaba mahalle gezdir, çocukları seyreder. Bize para atardık. Kimisi bazı yerlerde maymun oynatıyorlar. Hindistan'da yılan oynatıyorlar değil mi? Hala Hindistan'da var bunlar.
Evet.
Dağda kocaman bir ejderha diyor Hazreti Mevlana. Yani kocaman bir yılan görüyor. Ölmüş, ölü yılan diyor. Bunu çuvallara, battaniyelere sarıp zorla çeke çeke ağır, büyük bir yılan çeke çeke zorla getirmiş Bağdat'ın öğlen sıcağına. Sabah getirmiş ama tabii halk biraz toplasın da kalabalıklasın. Üstünü örtmüş battaniyelerle şunlarla bunda kimse görmesin. Çünkü sermayeyi artırmak için önce bir seyircilerin çoğalması lazım değil mi? Bayağı bir kalabalık olmuş. İnsanlar ayaklarının ucunda böyle havaya kalkmaya, işte bakmaya, görmeye çalışıyorlar. Kocaman bir ecdaha gelmiş şehir merkezine. Tabii herkes de para atacak biraz sonra. Tabii derken bu yılan sıcağı böyle görünce yavaş yavaş kanı ısınmaya başlıyor. İşte bir saat, iki saat, üç saat, beş saat kış uykusundan kalkıyor. Kalkar kalkmaz ama adam bunu bağlamış sımsıkı. İplerini çatır çatır koparıyor. Önce kendisini getiren yılancıyı yakalayıp yutuyor. Ondan sonra diyor ki Hazreti Mevlana, bir çadır direğine de dolandı. Orada sıkarak, kendini kasarak adamın kemiklerini çatır çatır kırdı diyor. Ondan sonra binlerce ahmak diyor telef oldu. Korkusundan insanlar birbirini öldürdü yani. Kaçarken birbirini çiğnedi diyor. Sonra diyor ki be ahmak diyor Hazreti Mevlana. Sen ki diyor yani en kamil varlıksın. Sendeki sanat, sendeki harikalıklar hiçbir varlıklarda yok. Kendini bırakmışsın da yılan seyretmeye gidiyorsun. Yani o oradaki tabii mesele o. Şimdi şöyle diyor işte İmam Rabbani, yani bu nefis yılan gibidir. Onu sen aç sus bırakırsın, soğuk bırakırsın, birazcık donar, katılaşır, hareketsizleşir. Ama diyor Bağdat sıcağını gördüğü zaman anında azar. Değil mi? Bugün nice kardeşlerimiz beraber okuduk biz. Nice daha böyle imkanları az kardeşlerimiz vardı. Ne kadar güzel insanlardı. Sonra baktık imkanlar çoğaldı. Hepsi bayağı yani küçük dağları ben yarattım moduna giriverdiler kolayca. Nefis ölmüyor. Fakirken, yokken nefis biraz böyle uysallaşıyor. Tabaspus ediyor insanlara karşı. Yüz suyu döküyor ama birazcık böyle eline imkan geçti mi buranın ağası benim. Burada hesap benden sorulur. Hemen moduna giriveriyor. Bu yüzden bunu uğraşmayalım diyor Hazreti İmam Rabbani. Yani nefis aç bırak, sus bırak. Hemen diyor bulur bulmaz o azar. İyisi mi diyor? Ruhu güçlendirelim. Ruh güçlendin mi bir kere nefsin diyor sesi çıkmaz. İstersen sabah akşam kebap ye. Merak etme. O ruh güçlü oldu mu o kebabın enerjisi nereye gider? İbadete gider. Zikre gider. Allah yolunda hizmete gider. Hiçbir zaman azgınlığa seni nefis götüremez diyor. Nefis yese bile yine sana hizmet eder diyor. O yüzden Nakşi'nin böyle bir özelliği var. Tabii o yüzden bizim yolumuz Allah'a en yakın yoldur demesi İmam-ı Rabbani'nin yani seyri sülük açısından bir hakikat. Biz işin başından başlamıyoruz. Hani biz bazen bir adamla yarışırken ne yaparız? Diyelim ki çocuğumuzla yarışacağız. Masa tenisi oynuyoruz. Ona 10 sayı fazladan veririz. Veya işte ona deriz ki sen deriz ileriden başla ben arkadan başlayacağım. Yani biraz torpilosun çocuğumuza zayıf kimseye diye. Şimdi bizim yol da Nakşilik yolu da böyle ortadan bir yerden başlıyor. İlk başına atlıyor, o yüzden yakın diyor yani. Seyri sülük açısından, terbiye metotları açısından Allah'a yakın diyor. Tabii bu da bir büyük avantaj. Evet, herhalde bugün uzun sürdü çünkü konu çok ağırdı değil mi? 3-5 satır evet, okuduk ama Ömer Bey. Kıymetli dinleyicilerimize alınmasınlar ama ne yapalım? Bazen konular çok ağır geliyor böyle. Evet.
Evet hocam, şimdi hemen akabinde bunun devamı niteliğinde kalbin selameti için yapılması gerekenler.
İnşallah 5 dakika falan vaktimiz var. Buyur.
Bunda da güzel bir kemale ermiş olur diyelim yani.
İnşallah.
Kalbin selameti gayrı yani Allah'tan başkasını unutup kalpten atmaya bağlıdır. Gayrı unutmak o dereceye ulaşmalı ki hatırlaması için baskı yapılsa bile kalp yine de onu hatırlamamalıdır.
Ya bunu biraz anlaması zor tabii. Özellikle bizim gibi bu maddenin böyle çok meşgul ettiği şu modern zamanlarda. Çünkü hepimizin borçları var, taksitleri var işte evet. Değil mi? Nereye baksak İstanbul gibi büyük şehirde yaşıyoruz. Her şey arabayla, parayla, yani maddeyle. Otobüse bineceksiniz, vapura bineceksiniz, ev kirası, taksit hepsi maalesef. Ama bunlar ortasında bile insan Rabbini hatırlamalı. Hasta yazı bile ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Öyle ricaller vardır ki onlar alışveriş. Yani ki insan en çok meşgul eden şey alışveriştir. İnsan para pulu görünce hemen gönül o tarafa kayar. O bile diyor bunları meşgul etmez. Onlar yoldan alıkoymaz. Allah'ın övdüğü bir kimse işte böyle insanlardır. Bu sebeple biz Rabbimizin azametini, celadetini ne kadar iyi öğrenirsek gönlümüz onunla meşgul olur. Diğer şeyler bize küçük gelir. Ama bunu bilmeyen bir adam için değil mi? Yani çok basit bir dünyevi menfaat. Hatta diyorlar ki havarilerden neydi o İsa Aleyhisselam'a ihanet eden bir havari vardı. Bir çuval samana satmış. Atı için bir çuval saman, bir çuval buğday, neyse arpa. Bu bilgi, bu para karşılığında yani bu maddi menfaat karşılığında zamanın en büyük peygamberini ispiyonlamış tabiri caizse. Oradaki Bizanslı yetkililere. İnsan böyle bir varlık yani. Sen insanın kıymetini bilmezsen onu onun gibi Ülülazim bir peygamberi bir çuval samana değişirsin işte. Allah'ın dininin azametini bilmezsen üç kuruşluk menfaat için, geçen çok güzel bir yerde bir mankıbı okudum. Böyle bir gayrimüslim camiye gidiyor veya caminin lokaline. Ya diyor, ben diyor bir kurban kesip denemek istiyorum. Müslüman değilim ama. Yani bir bu Müslümanlar nasıl, bu kurban psikolojisi nasıldır, bir keseyim de diyor. Görmek istiyorum. Nasıl duygular oluşuyor. Oradan diyorlar ki şu yaşlı amca bu işi iyi bilir, kasaptır. Bu koyunu beraber kesin. Adam memnun oluyor. Gidiyorlar beraber. İşte o Müslüman sakallı amcamız alıyor eline bıçağı, güzelce koyunu kesiyor. Onu gösteriyor, böyle kesilir falan filan diyor. Sonra diyor ki ben diyor yaşlı adamım, bunu yüzemem. Kendin yüz diyor. Bu vatandaş da alıyor eline bıçağı, biraz yüzüyor müzüyor ama beceremiyor. Tekrar camiye, lokale koşuyor. Yani elinde bıçak tabii. Üzeri biraz kanlı manlı. Bu sefer gidince lokale. Ya diyor, içinizden bana birisi yardım etsin. Biraz önce gelmiştim ama birisi bana verdiniz. Belli bir şey yaptık. Bu sefer oradaki lokaldekiler korkuyorlar. Ya diyor, bu adam herhalde hocamcayı kesti. Şimdi bizi de kesmeye, elinde bıçak, üzeri kanlı. Diyorlar ki valla bizim içimizde öyle yani fazla dinler yoktur. Biz İslam'ı bilmeyiz. İçeride hoca var, en takvalımız, en dinlerimiz odur. Sen ona git, ondan yardım iste diyorlar. Yani başlarından o, belki adam hani şizofrendir, delidir, bilmem nedir, bize de bir şey yapar diye korkup ona gönderiyorlar. Tabii adam giriyor, şimdi hoca efendiyi buluyor. Yüzünde cübbesi, sarığı neyse. İşte diyor hoca efendi ne diyorsa artık, hangi dilde, Almanca mıdır nedir? Ya diyor bir kurban meselesi var, bana yardım eder misin deyince hocanın ödü patlıyor tabii. Yani elinde bıçak, üstü kanlı. Ulan bu adam beni kesecek mi? Hele bugünlerde biliyorsunuz Avrupa'da İslamofobi maalesef. Evet. İslam düşmanlığı da çok üst seviyede. Ya kardeşim diyor, iki rekat namaz kılmakla biz Müslüman mı olduk diyor. Yani paçayı kurtarmak için. Şimdi yani biz bazen Müslümanlar, Allah affeylesin, dinin azametini, kıymetini bilmediğimiz için Rabbimizin çok küçük bir baskı, küçük bir efendim menfaat karşılığında 180 derece hemen ters dönebiliyoruz. Halbuki ashab-ı kiram, o ilk sahabeler değil mi? Tepelerinde ateşlerle dağlanmadın bunlar, koca koca kayalar değil mi? Ne dediler? Ehad, ehad dediler. Bunlar çünkü ehadin ne olduğunu yanlamışlardı. Anladıkları için de onlar için tehdit, santaj, işkence, şu bu hiçbir şeydi yani. Menfaat korkusu, böyle bir şey dertleri yoktu yani. Hatta tam tersi, onlar dünyaların hepsini verip ahireti alıyorlar değil mi? Aman malımı, param pulumu al da beni serbest bırak, ben peygambere kavuşayım diyordu ashab-ı kiram. Biz tam tersine, aman ya Rabbi bizim paramıza, pulumuza, evimize kimse dokunmasın da dinimiz ufak ufak, haşa. Maalesef bu hallere geldik. Buraya nereden geldik? İşte öyle sufiler var ki bunlar işi hatırlamak isteseler bile hatırlayamıyorlar. Kalpleri Allah ile yani mutlu olmuş. Allah'ı bulmuş ya. Allah'ı bulan başka niye arasın ki? Ama Allah'ı bulamamışsan her şeyi ister insanın canı, gönlü. O yüzden yani büyük bir padişah bulmuşsun. Büyük bir kapıya, şimdi size çok Türkiye'nin en zengin patronu çok iyi bir iş verse. Sen mensiyon musun desem. Hani CEO akıl veriyor ya, dünyanın parasını alıyor adamlar. Ondan sonra sana, ondan sonra başka biri gelse de ya bizim bakkalda sen çırak ol dese, seni kaser yapayım dese. Yani senin bilmese böyle bir güzel işe kabul edildiğini. Güler geçersin adama. Cevap bile vermezsin yani. Allah hayırlı işler versin. Amcalar geçer gidersin yani. Çünkü sana böyle büyük bir rütbe. Şimdi biz, Allah bize kulum demiş. Allah bize feskürünü yazkürküm demiş. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim demiş. Böyle yüce makamda olur ki olan bir insan, acaba daha başka basit bir şey hatırlayabilir mi? Hatırlayamaz. İnşallah Allah bize bu güzel makamlar nasip etsin Ömer Bey. Dua edelim değil mi?
İnşallah.
Yani zorlasa da kendilerini diyor. Bir son örnek verip bitireceğim bir şeyi. Yani ben öyle hani bir gün Bahattin Nakşibend Hazretleri bir kumarbaz görmüş. Adam oynamış oynamış, her şeyi kaybetmiş. Tabii kumarbaz için değil mi? Hayatındaki en büyük şey kumar. Sonra demiş ki rakibine, her şeyi kaybettim ama demiş, şimdi kendimi koyuyorum ortaya. Evvelden böyle bir kumar çeşidi de varmış. Allah'tan ki şimdi yok. Kaybeden adam köle oluyor. Aynen köle oluyor yani, bildiğin. Hürriyetimi demiş ortaya koyuyorum. Bahattin Hoca adama bak diyor ya. Nasıl bir azim, nasıl bir sadakat kumarbazda. Öyle içki için Allah kurtarsın kardeşlerimize var ki eline geçmişse. Yani arsasını, evini, damını, daha sonra efendim kendi şöhretini, tüccarsa mesela, hepsini ayak altına almış. Niye? İçki müptelası. Orada hepsini harcamış. Böyle nice insanlar var peşimizde. İnsan yani bir içki için bunu yaparsa, basit bir dünyevi zevk için değil mi? Allah için neler yapılmaz ki? İşte ashab-ı kiram bunun farkına vardı. Niye ashab diyoruz? Onlar peygamberi gördüler. Peygamberin yüzündeki nuraniyeti fark edip o Allah sevdasına, din sevdasına kapıldılar. Allah bize nasip eylesin Ömer Bey. Bütün dinleyicilerimize nasip eylesin inşallah.
Böyle olduğu takdirde artık gayrı hatırlamak anlamsızdır. İşte bu hal kalbin fenası diye tabir edilir ki bu yolda atılan ilk adımdır ve farklı istidat derecelerine göre velayet mertebelerinin kemalatının müjdecisidir.
Eyvah, daha bu ilk adım böyleyse Ömer Bey bizim işimiz vallahi perişan yani. İlk adımda yani Rabbimizin azameti, haşyetiyle artık başka küçük menfaatler aklına bile gelmeyecek. Şimdi bize bir yere diyorlar ki bizden ilahiyatçıyız hepimiz değil mi? Dini bir hizmet işte falanca yerde din ateşesi ol, filanca yerde müftü ol, falanca yerde efendim işte vaiz ol diyorlar. Aklımıza ilk gelen ne? Acaba lojman var mı? Kaç para alacağım? Acaba evet. Şu mu? Acaba bu mu? Nefsimizin keyfini düşünüyoruz. Yani desek ki acaba orada hizmet var mı? Acaba orada kaç kişi Müslüman edebilirim? Bunu sorarsak işte fenaya ulaşmış oluyoruz. İşimiz zor. Allah kolaylık versin hepimize.
Amin hocam inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Allah-u Teala bizlerin kalbinden ayarı çıkaran kullardan eylesin diyelim. İstikamet üzere sabit kılsın. Allah-u Teala herkese hepimize hayırlı bir hafta nasip etsin. Allah'a emanet olunuz efendim.